Mavi Vatan.
Mavi Vatan'daki birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz. Yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş. Teknik masada Tolga Kökten ve mikrofonda ben İpek Önder. Yaklaşık 40 dakika boyunca bu haftada sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaramız şöyle: +90 312 463 34 21. Bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatalım. Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta Euromaidan'ın ardından görevden alınan Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukovych'in Kırım'daki gerginlik nedeniyle Rusya'dan bölgeye asker göndermesini istemesinin ardından 2014 yılında başlayan ve Şubat 2022'de büyüyen Ukrayna-Rusya Savaşı'nda bir yıl geride kaldı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Mavi Vatan'ın kuzey kısmını oluşturan Karadeniz ve mücavir bölgelerin güvenliği etkilerini konuşacağız. Emekli tüm amiral doktor öğretim üyesi Deniz Kutlu konuğumuz olacak. Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve emekli tüm amiral doktor öğretim üyesi Deniz Kutluk bizlerle birlikte, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
Değerli hocam, geçtiğimiz hafta Mavi Vatan konusuyla ilgili yaşanan gelişmelerle başlayalım dilerseniz. Buyurunuz.
Evet. Aradan 3 hafta geçti biliyorsunuz. Bugün de 22. gün Türkiye'deki deprem felaketi. Ne yazık ki bugün öğlen de yaşadığımız, Malatya'da yaşadığımız bir felaketle devam ediyor. Bu vesileyle bugünkü kayıplarımız nedeniyle milletimizin başı sağ olsun, ölenlerin mekanları cennet olsun diyorum. Dilerim çok kısa zamanda bu şeyden, felaketten kurtuluruz. Şimdi Mavi Vatan'la ilgili olaraktan deprem döneminde fazla girmiyorduk ama bu felaketin üzerinden zaman geçtikçe özellikle Mavi Vatan konusunda gündemimize en çok oturan konu biliyorsunuz Yunanistan'la Türkiye arasındaki Ege ve Doğu Akdeniz deniz yetki alanları ile ilgili sorunlardı. Bu ilk günlerdeki felaketin ilk günlerindeki Yunanistan'ın yaklaşımı, ilk destek gönderen ülke olması bu takdirle karşılandı. Ancak aradan zaman geçince Yunanistan'dan da çatlak sesler çıkmaya başladı. Biraz onlara da değineceğim. Şimdi deprem Türk-Yunan ilişkilerini nasıl etkiler diyor. Bu bizim de aramızda konuşuldu. Konuğumuz Sayın Deniz Kutluk Amiral tarafından, yani onunla birlikte de bir grup içerisinde tartıştığımız konulardı bunlar. Şimdi olaya bakaraktan birdenbire bu yakınlaşma ile birlikte hemen konuların çözülebileceği de düşünülmemeli. Yani benzer olayı 1999 depreminde yaşamıştık ki o zamanki romantizm çok daha fazlaydı. Yani Türkiye'de olmuştu, aynı zamanda Atina depremi de olmuştu, karşılıklı olmuştu bu. Dolayısıyla öyle çok da kolay çözülecek bir şey değil. Çünkü tarihi olarak adeta kemikleşmiş sorunlar var arada. Bu da ancak paradigma değişmeleriyle olur. Yani bunu en az taraflardan birisinin paradigma değiştirmesi lazım. Öyle ki genellikle bu tip paradigma değişikliklerinde Türk tarafları gider. İşte aynı Kıbrıs olayında bunu yaşadık. Anlam planı vesaire olduğu gibi. Ben artık Türkiye'nin burada çok da fazla paradigma değişikliğine gideceğini zannetmiyorum. Ama dediğim gibi konuyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Bu Türk-Yunan ilişkilerini onarmak çok da kolay bir hadise değil. İçeriden ve dışarıdan güçlü motivasyonlara ihtiyaç var. Bunlar içerisinde ortak tehdit algılamaları ile ortak çıkar algılamaları ayrı bir özelliğe sahip. Dolayısıyla birdenbire bunu beklemek biraz hayalci olur. Bu iyi atmosferin devam etmesi neler yapabilir? Biraz sonra geleceğim şeyin sonunda. belki Doğu Akdeniz'deki özellikle başlamak üzere işbirliği alanlarından başlanabilir. Şimdi bir diğeri gene konuyla ilgili olaraktan deprem sonrasında Erdoğan'la görüşüp Yunanistan'a giden Amerikalı bakandan dikkat çeken açıklamalar diyor. Biliyorsunuz Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken de geçen hafta Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile birlikte deprem bölgesini gezdi. Arkasından da Yunanistan'a gitti. Yunanistan'da da tabii konuk bakana Yunan ilişkileriyle ilgili kışkırtıcı soru soranlar da oldu. Yani bu güzel atmosfere rağmen, daha doğrusu ilişkilerle ilgili ılımlı atmosfere rağmen diyeyim, kışkırtıcı sorular da soruldu, ancak Blinken'ın bu kışkırtıcı sorulara pek de itibar etmediğini, onun yerine yani mesela sorulardan birisi bir NATO üyesi ülke başka bir NATO üyesi ülkeye saldırırsa ne olur şeklinde bir kışkırtıcı soru vardı. Buna elbette bu tür varsayımlı sorulara yanıt vermeyeceğim. Fakat söyleyebileceğim şey, bütün dostlarımızın diplomasi yoluyla barışçıl bir şekilde sorunları çözmeye çalışmasını desteklemektir. Tarafların provokatif hamleler ve açıklamalar yapmamasını istiyoruz diyor. İki tarafa da burada mesaj veriyor. Ya Türkiye'ye de veriyor. Yani Türkiye'nin çıkışlarını da provokatif olarak görüyor diye düşünüyorum ben. Üçüncüsü, şimdi burada Yunan amiralden deprem fırsatçılığı diye bir ifade var. Yunanistan'da bir süreliğine Savunma Bakanlığı da yapmış olan emekli Kor Amiral Evangelos Apostolakis var. Bu Yunanistan'da bir düşünce kuruluşunun da başında aynı zamanda. İşte şeydeki deprem felaketini görerek Türkiye'nin savunma açısından, yani sadece ekonomik değil, savunma açısından da zayıflayacağını ve dolayısıyla da Ege'de Türkiye'nin 1995 yılında mecliste söylemiş olduğu 6 milin üzerindeki kara mile genişliğinin savaş sebebi sayma olayı vardı. Bunu aşındırmak için artık 12 deniz miline kara sularını çıkarabileceğini söylemeye başladı. Yani bunun için de tam zamanıdır demeye başladı. Az önce söylemiştim. Yani çok erken Yunan tarafından bunlar söylenmeye başlandı. Bunu söyleyen kişi de herhangi birisi değil. Koramiral, emekli Koramiral, bir düşünce kuruluşunun başkanı ve 6-7 ay süreyle de Savunma Bakanlığı yapmış birisi. Herhangi birisi değil yani. Gene deprem felaketinin ardından birlik mesajı vermişlerdi. Yunanistan'dan tepki çeken Türkiye yorumu diye. Benzer bir şey de Yunanistan Başbakan Yardımcısından geldi. Başbakan Yardımcısı da, Dışişleri Bakan Yardımcısı affedersiniz, Vervitsiotis katıldığı bir yayında tehditkar ifadeler kullandı. Yani bundan sonra Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyi yanda değil de Türkiye'nin menfi yönde gelişmeler kaydetmesi gerektiğini ileri süren konuşmaları vardı. Fakat bir şey daha var gene. Yunan basını Atina hükümetine seslendi. Türkiye'ye meydan okumayın. Gündemde 3 önemli madde var diyor. Şimdi bakıyorsunuz sanki basitmiş gibi geliyor ama şöyle bakıyorum, deniz yetki alanlarının kesin olarak sınırlandırılmasıyla ilgili bu 3 konusu. Katimerini gazetesinin. Diğeri işletme hakları bölgelerinin sınırlandırılması. Kıta sahanlığı veya deniz yetki alanlarıyla ilgili. Yine Yunan hava sahasının sınırlandırılmasıyla ilgili. Bunlar var. Yani bunların da Yunanistan'da deprem felaketine rağmen yoğun bir şekilde tartışıldığını görüyoruz. İşte burada bir çıkış daha oldu dün. Eski Atina belediye başkanı da yapmış olan Dora Bakayonis, milletvekili şu anda, için bu çıkışları, Türkiye ile ilgili çıkışları uygun bulmadığını, zamanı olmadığını söylüyor. Ona göre Doğu Akdeniz'de işbirliği alanları mevcuttur diyor. Mesela ilginç bir şey şöyle söylüyor. Henüz daha tam sanıyorum İsrail meclisinden geçmedi o, ama İsrail ile Lübnan arasında burada da tartışmıştık onu. Bir deniz yan hududu ile ilgili bir anlaşma imzalanmış. Deniz yetki alanları ile ilgili. Dolayısıyla İsrail ile Lübnan anlaştı diyor. Yani Amerika'nın katalizatörlüğünde bu iş büyük ölçüde kotarılmıştı. Bunu söylüyor. Bir de ayrıca diyor ki Mısır Türkiye'nin yani şeyde Doğu Akdeniz'deki İsrail, Güney Kıbrıs Rum kesimi, Mısır ve Yunanistan arasındaki deniz yetki alanlarıyla ilgili sınırlamada Mısır Türkiye'nin bazı itirazlarını kabul etti diyor. Yani anladı diyor. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'de işbirliği alanları olabilir diyor. Şimdi bu kadar şey içerisinde ben Dora Bakayönlüsü'nün bu sözünün en olumlu, en yapıcı olduğunu söylüyorum. Ama tekrar özüne gelmek gerekirse bu konuda şunu söyleyebiliriz. Henüz daha anlaşmak için şey çok erken. Ama bir yerden işbirliğine gidilirse gerçekten o zaman belki çözülebilir. Yani o hani kazan kazan diyorlar ya, bu şekilde olacak. Bu olursa belki olabilir diyorum. Şimdi son şeye geçmeden önce, ya da son şeyi de söyleyeyim, ondan sonra sayın konuğumuza dönelim. Ege'de Yunanistan açıklarında Türk gemisi karaya oturdu diyor. Bu çok önemli bir şey değil. Gemiler zaman zaman oturabilir. Yeter ki Kardak'ta oturduğu gibi iki ülke arasında savaş sebebi olacak noktaya ulaşmasın. Şimdi Deniz Amiral'im, öncelikle hoş geldiniz.
Ara verelim dilerseniz kıymetli hocam.
Dur, bununla ilgili konuşalım da ondan sonra.
Kısaca konuşalım.
Şimdi siz ne düşünüyorsunuz Türk-Yunan sorunlarının bu deprem sonrasındaki gelişmesine? Birkaç cümleyle lütfen.
Evet, Pandora'nın kutusu diye düşünüyorum. Teşekkürler.
Hafif aralayın, tam açmayın.
Gerçekten paradigma değişikliği olmadan tarafların pozisyonunda fazla esneme beklemek gerçekçi değil. Yani 76, 73 yılından beri aslında devam eden bir uyanış ve taraflardaki pozisyon alış var. Bu pozisyon alıştan biraz dışarı çıkmak için iki tarafın ortak kazanç elde edeceği alanları tespit edip o alanlara yönelmek lazım. Şu anki denklem ise bir tarafın kazanmasıyla bir tarafın kaybetmesi. Yani sıfır toplamlı bir denklem üzerinde taraflar pozisyonlarını öne sürüyorlar. Bu pozisyonlar tabii ki casus belli de bunların içerisinde bir yer alıyor 1995 kararı. O halde işbirliğinin başlatılması için daha büyük şeylere ihtiyacımız var. Gerek düşünce bazında gerekse kamuoylarının anlayışı bakımından. Kamuoylarını anlayışı bakımından da Yunan kamuoyu sürekli Türk düşmanlığıyla beslenen bir eğitim altyapısına ve siyasi olgulara sahip. O halde bunun kırılması gerekiyor. Bu değişmeden bu olmayacak. Ama biliyoruz ki Yunan tarafı da bunu değiştirmek istemiyor. 1998'de reddetmişlerdi. Dolayısıyla hepsi beraber bakıldığında evet depremler, felaketler, acılar, yangınlar bizi birbirimize yaklaştırıyor. İnsani yönlerimiz öne çıkıyor. Ama iş o dönem geçip normal döneme dönüştüğünde bu çıkar çatışmaları öne çıkıyor. Çıkar çatışmalarını kullanmak isteyen siyasetçiler de öne çıkıyor. Kamuoylarını yatıştırmak veya tahrik etmek isteyenler, seçim dönemlerinde bunu koz olarak kullanmak isteyenler oluyor. Verdiğiniz örneklere benzer çok sayıda örnek geçmişte de yaşandı. O bakımdan bir yönden başlayıp bu konuları ele almak lazım. İstikşafi görüşmeler zemin yoklamak açısından buna yönelikti. Onlar da durdu. Diğer bütün kanallar aslında şu an Türk-Yunan hattında durmuş vaziyette. Dolayısıyla Türkiye tetikte depreme rağmen emrivakilere izin vermeyeceği açık. Varını yoğunu dişine takar. Ne gerekiyorsa yapar diye düşünmek lazım. Ama diğer derinlere girmeden satı bakarsak burada da durmak lazım diye düşünüyorum.
Bunu sizinle bir kez daha Pandora'nın kutusunu tam açarak konuşacağız anlaşılan. Teşekkürler.
Şimdi kısaca bir ara verelim. Aranın ardından söyleşimize devam edeceğiz. Mavi Vatan'daki birlikteliğimiz devam ediyor. Emekli Tüm Amiral Doktor Öğretim Üyesi Deniz Kutuk'la birlikteyiz. Bu hafta Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasının üzerinden geçen bir yılı konuşacağız konuklarımızla birlikte. Buyurunuz kıymetli hocam.
Şimdi Sayın Komutanım, bu iki ülke Ukrayna'da, Rusya'da Türkiye'nin tarafsız kalarak iki ülkeyle de ilişkilerini düzgün bir şekilde ilerletti ve geliştirdi. İki ülke, Karadeniz sahilleri, komşularımız aynı zamanda. Her iki ülkeden de bu deprem felaketinden sonra büyük destekler geldiğini gördük. Hem Rusya'dan hem de kendisi savaş içerisinde olmasına rağmen, büyük savaş kendi topraklarında, Ukrayna'dan da geldiğini gördük. Bu iki ülke arasında bir yıla aşkın süreden beri devam eden savaş var. Bunun önemli bir kısmı, bizim mavi vatanımızın kuzey kısmı Karadeniz'de geçiyor. Yani tam bir deniz harekatı şeklinde olmasa da ancak Karadeniz'i etkileyebilecek ölçüde gelişmelerle birlikte devam ediyor. Tabii mavi vatan denince sadece bizi doğrudan ilgilendiren değil, dolaylı olarak, küresel olarak her yerdeki deniz harekat alanlarındaki cereyan eden denizle ilgili hususları da biz burada konuşuyoruz. Karadeniz'in ötesinde ayrıca Kuzey Denizi'nde de gene bu iki ülke arasındaki savaşla ilgili gelişmeler oldu. Şimdi siz öncelikle bu 24 Şubat 2022'de başlayan bu savaşın üzerinden geçen bir yıl var. Bu süre içerisinde savaşın genel gidişatı için neler söyleyebilirsiniz?
Teşekkürler. Karadeniz bizim için her şeyden önce mavi vatanın diğer denizlerimizden biraz daha önem ve önceliğinin olduğu bir deniz alanı. Çünkü biz bu denizde sistem dışı savaşta sürüklendik ve çok büyük kayıplara uğradık. Birinci Dünya Harbi'ne burada girmiş olmamızdan dolayı. Her şeyden önce bu denizin bir barış denizi haline gelmiş olması hedeflerimizden biri. Ve bu hedefe aslında 2000'li yılların sonuna doğru eriştik. Soğuk Savaş'ın bitmesinden sonra müştereken, devletin bütün örgütünün müştereken yaptığı çabalar sonucunda Karadeniz kıyıdaşları arasında bir barışın oluşabileceğini gösteren işbirliğini yaptı. Bunu askeri işbirliği yaptı, sahil güvenlik işbirliği yaptı, istihbarat işbirliği yaptı, gümrük kıyı güvenliği, ekonomik işbirliği, çevre işbirliği yaptı ve çok büyük bir işbirliği ortamı oluştu. Fakat sonuçta sebepleri ayrı bir tartışmayı gerektirir. Uzun bir siyasi gerilim döneminden sonra 4 ay kadar, Kasım 2021'den Şubat 2022'ye kadar olan geçen sahırlar diyaloğu sonunda malum çatışmaya geldik. Çatışma arzu edilmeyen bir şey. Ukrayna ve Rusya ile ayrı ayrı olan çıkar ilişkilerimiz, bunları korumak için bizi tarafsız ve ikisine mesafeli bir yerde bulunmaya zorunluluk gösterdi. Ayrıca içinde bulunduğumuz ittifakın da bu konuda emrivakilerine kapalı olduğumuzu, onlara da yeteri kadar yansıttığımızı düşünüyorum ve bu sağlam bir pozisyon. Bu pozisyonu her şeyden önce zor da olmasına rağmen korumamız lazım. Çıkarlarımızı korumamız gerektiği için. Ama savaşın kendisine baktığımız zaman Rusya'ya göre bu bir özel askeri operasyon ve amacı Donbas bölgesini emniyete almak, Ukrayna içerisindeki Nazi ordusuna dönüşmüş savaşçıları elimine etmek ve Ukrayna'dan yönelecek kendisine bir askeri tehdidi nötralize etmek. Bu Rusya'nın açıklaması. Ukrayna ise 2014'ten başlayan 2013-2014'ten başlayan gerginlikler ve ayrışmalar sonucunda kaybettiği Kırım, Sivastopol'u geri almak, Donbas'taki bağımsızlığını ilan etmiş iki cumhuriyeti, Lugansk ve Donetsk cumhuriyetlerini tekrar geri kazanmak arzusunda idi ve bunun için sınır çatışmaları, sınır barış görüşmeleriyle beraber devam ediyordu. İşte sonuçta Rusya dayanamayıp askeri harekata yöneldi. Bunun sebepleri kendince hayati çıkar olarak tanımlıyor Rusya bu sebepleri ve nükleer darbe alacağını endişesiyle başlattığını ifade ediyor. Ukrayna'da tabii ki toprak bütünlüğünü korumak adına böyle bir kışkırtma yaptığını herhalde kabul ediyor. Ama Zelenski devlet başkanı başa gelirken Ukrayna ile Rusya'nın barışını güvence altına almayı garanti ederek başa gelmişti. Bunu da hatırlamamız lazım. Savaş devamında tarafların beklemediği şekilde gelişti. Fakat buna rağmen Rusya arzu edilen hızda askeri harekatını tamamlayamadı. Fakat yanaklanması da zaten bu hedefi olmadığını gösteriyordu. Bugün vardığımız noktada Rusya %20-22'sini Ukrayna topraklarını kontrol ediyor ve bu Ukrayna'nın daha ziyade denize çıkmasını engelleyen bir askeri harekat şeklinde Donbas'ı içine alıyor. Azak Denizi'ni içine alıyor ve Ukrayna'nın Odessa'yı da alması halinde Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa'sını da alması halinde denize çıkamaz hale getirecek görünüyor. Bu noktada mıdır? Hayır. Çünkü Rusya denizde kayıplara uğradı. Ukrayna'nın kıyı ateşiyle denizde kayıplara uğradı ve bundan dolayı da biraz dengesini, deniz bakımından dengesini kaybetti. Montreux Sözleşmesi'nin 19. maddesi yürürlüğe sokulduğu için Rusya'nın buraya başka denizlerden askeri varlık getirmesi de mümkün değil. Dolayısıyla denizdeki durum, her ne kadar deniz üstünlüğü ve kontrolü Kuzey Karadeniz'de Rusya'nın elinde ise de çok kıyılara yakın bir askeri harekat yapamadığını görüyoruz. Bu arada komuta gemisini kaybetti, birkaç tane çıkarma gemisi kaybetti ve bazı lojistik gemilerini kaybetti sahil ateşine maruz kalarak. Dolayısıyla Rusya'nın karadaki harekatını şimdilik kış şartlarında bir savunma harekatı, fakat arazinin %20-22'sini kontrol eden bir durumda olduğunu, denizde çok büyük bir faaliyet olmadığını, zaten Kırım'ın ilhakıyla, Sivastopol'un kaybıyla Ukrayna'nın deniz gücünü elinden almış olduğunu Rusya'nın hatırlarsak, bunun da zaten beklenmemesi gerektiğini düşünebiliriz.
Evet. Şimdi sizinle daha önce de konuşmuştuk. Bu Rusların Avrasyacı düşünürü Alexander Dugin. Hatta bazıları onun için işte Putin'in böyle güvenlik politikaları konusundaki uzman danışmanlarından birisi olarak da yürüyor. Öyle veya değil. Ama onu okuduğumuzda şunu gördük. Aslında Rusya'nın Dugin'in yazdıklarına göre diyorum, gerçekse siyasi hedefleri içerisinde tamamen Ukrayna'yı Karadeniz'e kapatmak varmış. Yani Odessa'nın da alınmasını isteniyormuş. Buradan ben şahsen şunu çıkarıyorum. Rusya bu savaşa pek de zannedildiği gibi hazır değilmiş ve müthiş de bir istihbarat eksikliği içerisinde girmiş. Fakat neyse, o onların işi, dileriz kısa zamanda, pek öyle gözükmüyor ama savaş sona erer. Ama biz Mavi Vatan'la ilgili kısma gelmek istiyorum. Şimdi bu Rusya ile Ukrayna savaşının, kimileri çatışma diyor, bir tek Türkiye savaş dedi. O da Montre Boğazlar Sözleşmesi nedeniyle savaş hali vardır dedi. Oradan çıktı yani. Bir tek Türkiye söyledi bunu. Bunun denizlerdeki boyutu hakkında bilgi verebilir misiniz? Biraz önce bir değindiniz Karadeniz'e. Karadeniz'de var, Kuzey Deniz'de var. Buyurun, sizi dinliyoruz.
Evet, denizlerdeki boyutunun Rusya bacağı, Rusya'nın Karadeniz varlığı hatırı sayılır bir varlık ve ağırlık noktası deniz hava gücüne dayanıyor. Dolayısıyla Rusya burada gireceği çatışmalarda deniz hava vurucu gücünün desteğiyle istediği her sonucu alabilir görünüyor. Fakat sonuçta Karadeniz çok dar bir deniz alanı. Bu kadar dar bir deniz alanında füzelerin de menzili çok uzun olduğu düşünülürse ve bugün çağdaş elektronik harbin de füze saldırısıyla ilişkili bir rolü de olduğu hatırlanacak olursa, Karadeniz böyle büyük güçlerin askeri varlık kullanmasına da izin veren bir yapıda değil. Böyle olunca denizde pek bir şey olmadığını izliyoruz. Denizde olan bir ambargo harekatı yürütüyor Rusya tarafından.
Bir de araya gireyim parantez içinde. Herkes bunu kulak ardı ediyorlar ama şimdi Ukrayna'ya özellikle diğer ülkelerden uydular yoluyla da müthiş bir istihbarat akışı
var. Geliyor.
Mesela evet. Elon Musk bile kendi uydularını seferber etti Ukrayna için.
Elon Musk yaptı.
Devam edelim.
O tabii internet altyapısı sağlıyor başlıca ama bugünkü haberlere göre ilave istihbarat vermesi de var. Amerika zaten vuruş istihbaratı için destek sağladığını daha sonra Mayıs ayında, yani bu Nisan'da kaybettiler biliyorsunuz Slava gemisini, komuta gemisini geçen sene. Arkasından Mayıs ayında Amerikan tarafı istihbarat desteğiyle geceliğin çok, aslında çok zor bir vuruş yapıldı bu komuta gemisine. Üstelik bu gemi uçak gemilerini vurmak üzere geliştirilmiş, çok iyi silahlandırılmış bir gemiydi. Slava sınıfı gemi Moskova. Bunun sahilden 210-220 kilometre açıkta vurulmuş olması gece şartlarında iki isabetle aslında mahir bir iş yapıldığını gösteriyor. Ama bunun içerisinde Amerika'nın rolü olduğu, gece hedef istihbaratı verdiği, muhtemelen geminin hava savunmasını da elektronik harple baskıladığını düşünmek için sebepler var. Daha sonra limanda vurulan Rus gemileri oldu. Çıkarma gemileri muhtemelen havan ateşiyle. Daha sonra Rus Sivastopol'da Rusya'nın vurulan
bir kısım küçük gemileri oldu. Ve bir de Yılan Adası'na giderken içinde 70 kişiyle beraber vurulan başka bir gemisi oldu. Dolayısıyla Rusya Karadeniz'de biraz ürktü görünen. Çünkü Rusya'nın yani askeri harekat bakımından Rusya ve Ukrayna'da da tarafsız olduğumuz açık, savaşın da bir an evvel bitmesini arzu ediyoruz. Ama askeri harekat bakımından Rusya'nın doğru hareket tarzı Odessa'yı bir an evvel elde etmekti.
Mesela amfibi harekat yapabilirdi, yapamadı.
Elde var amfibi güç.
Evet.
Bu Mariupol'dan sonra bu orada kullandığı amfibi gücü geri çekti.
O zaman bir şey daha
söyleyeyim.
Orada bir şey karşısında bir tehdit daha vardı. Mayın tehdidi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Mayın tabii biliyorsunuz mayın güçsüzün korunma silahıdır. Ukrayna akılcı olarak Odessa'nın kuzey doğusu ve güneyindeki limanların önünü ve plaj yaklaşma sularını istilaya karşı mayınlama yaptı. 420 civarında mayın kullandığı söyleniyor ve bu mayınların yaklaşık 20 tanesi sürüklenerek güneye indi. 3'ü 5'i Romanya önlerinde patlatıldı.
Daha doğrusu bu tespit edilen 20 tanesi.
Evet, evet. Fakat tabii bunlar her ne kadar istilaya karşı küçük bir mayın olsalar da yine de bir balıkçı gemisini batıracak güce sahipler veya sivil topluma karşı zarar verecek durumdalar. Geçen hafta sanıyorum hem Karadeniz sahillerimizde hem de yine Soçi önlerinde bu mayınlar bulundu. Bir rapor eden bir kitle var bu mayınların hareketini. Bizim de bir çalışmamız oldu. Hangi akıntılar bunların sürüklenmesini engelledi diye. Şimdi bilinen 420 mayın olduğu, bunlardan kaçının sürüklendiği bilinmiyor. Kaçının usulsüz döküldüğü bilinmesi lazım. Ayrıca bu mayınların normalde yasaya göre 1907 tarihli bir uluslararası anlaşmaya göre bu mayınlar sürüklenirken kendisini emniyete alıp patlamaz hale gelmesi lazım. Böyle bir mekanizmanın da koşulmadığı anlaşılıyor üstlerine. Dolayısıyla mayınlar şu an trafik bakımından zorluk yaratan bir yapıda. Ancak sayıları korkulan miktarda olmadı. Yani 420'de 20 mayın Karadeniz'in çok çılgın rüzgarlı yüksek denizler kaldıran bir yapısı olduğu düşünüldüğünde aslında sayıca düşük bir sayı. Ama böyle bir risk mevcut.
Var ama aslında şu, yani şöyle söylüyoruz, bir yüzer unsura, yani sivil gemiye veya askeri gemiye çarpmadı. Doğrusu infilak etmedi. Mesela geçenlerde, iki hafta kadar önceydi galiba.
Kıyıya çarptı.
Türkiye'de Boğaz yakınlarında, batısında kıyıya çarparak patlamış.
Evet, evet.
Şimdi genelde Karadeniz'deki akıntıya baktığımızda, şeyde Odessa önündeki diyelim, batısında o akıntı işte Romanya, şey Bulgaristan sularına yakın olarak geliyor. Doğuya doğru yöneliyor. İşte Sinop bölgesinden de kuzeye çıkardı. Fakat sanıyorum hava muhalefeti veya şey nedeniyle herhalde batı yahut da kuzey batı rüzgarlarının etkisiyle birisi de Gürcistan'a kadar gitmiş. O da
evet.
Gitmiş.
Şimdi bu konuda aslında fazla inceleme yapmak isteyenler için yeni yayınladığımız bir makale var, iki imzalı. Tamamen bilimsel sürüklenme modelleri çalışılmış. TÜDAV'ın dergisinde yayınlandı İngilizce olarak geçen hafta. Bu model aslında çalışmadığı görülüyor modelin. Beklenen deniz sürüklenme modeli. Nedeni de şu, altındaki sarkan ağırlıkları, demirleme ağırlıklarının miktarı bilinmiyor. Hangi kıyılarda takılıp oralarda kaldığı bilinmiyor. Dolayısıyla dökümü hatalı olmuş görünüyor mayınların. Mayınlar usulüne uygun dökülmüş olsaydı,
serseri mayınlar gibi olmuş.
Yani. Bir yerde öyle olmuş. Bir de usulüne uygun dökülmüş olsalardı hem sürüklenmezlerdi hem de sürükleniyorlarsa da patlamazlardı. Ama bu ikisinde olmadığını görüyoruz. Bir de anormal sürüklendiğini görüyoruz. Sonuçta deniz savaşını Karadeniz'de deniz hava savaşı olarak düşünmemiz lazım. Havadan kullanılan silahlarla batan gemiler var. Ve deniz mücadelesi hiç adına bir şey yapılması beklenen bir şey değil. Çünkü Rus kuvvetleri çok üstün Karadeniz'de Ukrayna ile mukayese edildiğinde. Fakat iş denize kalmadan karada bir ateşkes, arkasından da bir barış anlaşmasıyla inşallah biter diye düşünmek lazım. Bunun için olgun bir zemin aslında var. Fakat dış müdahaleler bu zeminin çalışmasına da izin vermiyor, görünüyor.
Evet. Şimdi bir de Kuzey Deniz'de neler oldu onu bir hatırlayalım.
Evet, Kuzey Denizi'nde buradaki bence bir sabotaj olayı hepimizi uyandırdı. Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına, ki bunlar 55 milyar metreküp her biri gaz taşıyordu Avrupa'ya. Öncelikle bunun çalıştırılmayacağı yönünde Amerika'nın açıklamaları oldu. Tabii boru hattı bir özel şirkete ait. Alıcısı, vericisi, konsorsiyumu Avrupalı. Amerikalıların böyle bir şey açıklaması çok tuhaftı.
Arkadan bu boru hatlarında zincirleme bir patlama yaşadık ve akış durdu. Burada olan şüpheliler, bu konudaki açıklamasını yapmış olan kişi olarak, ülke olarak Amerika'ydı. İkinci sırada belki İngiltere, Polonya vardı. Önce basın bunu Rusya'nın üstüne atmak istedi. Fakat tabii ki Rusya'nın çıkar kaybı olduğu için bu patlamadan ihracatı durdu bu hatlar üzerinden. Rusya'nın bu işe müdahil olduğunu düşünmek için hiçbir mantıki sebep yoktu. Sonunda Seymour Hersh bu konuda iki yayın yaptı geçtiğimiz ay içinde. Ve ikisi de Amerika tarafından tepki gösterildiğinden anlıyoruz ki bayağı iyi bilgi toplamış. Çok kapsamlı iki makale.
Seymour Hersh de Amerikalı değil mi?
Seymour Hersh Amerikalı ve ödül almış bir, Pulitzer ödüllü bir gazeteci. Özetle söylediği, bu tamamen Amerika'nın operasyonudur diyor. Ve bir tatbikat vesilesiyle bunun, ondan evvel yapılan, birkaç hafta evvel yapılan tatbikat vesilesiyle oraya hassas dalıcılar, dalgıçlar, askeri dalgıçlar tarafından patlayıcı yerleştirildiğini ve patlayıcıların da akustik sinyallerle daha sonra uzaktan birkaç hafta sonra harekete geçirildiğini söylüyor ve Amerika'nın yaptığı en ahmakça operasyondur bu diyor. Çünkü bu bir sivil tesis. Bunun askeri harekatla ilgisi olmadığı gibi uluslararası hukukun bütün normlarını da alt üst eden bir yapısı var. Sonuçta tabii ki Avrupa gaz piyasası boşaldı ve Amerika kaya gazıyla bu piyasaya girme
yani
şansı
sebep buldu. Sonuç ilişkisine bakıldığında da zaten Amerika diye denilebilirdi.
Doğrudur. Evet, evet.
Peki son olarak şimdi sizin Karadeniz güvenliği konusunda da bir yerde konuşma yaptığınızı biliyorum ben. Son sorumuz da şöyle olsun. Rusya-Ukrayna savaşının bugüne kadarki safhasında Karadeniz ülkelerinin güvenliğine etkileri nelerdir? Gelecekte de etkileri neler olabilir? Bu gelişmeler karşısında Türkiye neler, ne yapmalıdır? Çok da fazla süremiz yok ama.
Evet. Şimdi Karadeniz güvenliği ilgilendiren aslında doğrudan bir konu henüz dünyaya ortaya çıkmış durumda değil. Çünkü Rusya, Ukrayna denize müdahale etmeden çatışıyorlar. Mayınları konuştuk. Karadeniz ise Soğuk Savaş boyunca sadece Türkiye'nin batı kampında yer aldığı bir deniz olarak güvenlik açısından Soğuk Savaş'a nazaran bugün çok daha olumlu bir noktada olarak görülmesi lazım. Çünkü şimdi 3 tane NATO üyesi burada var. Bunların yarattığı bir denge var. Ruslar, Sovyetler donanmasını kaybetti, Karadeniz donanmasını ayrıştı. Rus donanması kaldı. Rusya'nın Karadeniz güvenliğiyle ilgili temel düşüncesi Karadeniz kıyıdaşlarınca güvence alınmalıdır düşüncesi var. Bu düşünce Türkiye'nin düşüncesiyle de örtüşüktür.
O halde yani dışarıdan başka kuvvet gelmesin.
Gelmemelidir.
Amerika'nın ısrarla istediği gibi gelmesin
evet,
diyor.
Gelmemelidir. NATO, yani, özellikle NATO gelmemelidir.
Yani Türkiye, Romanya ve Bulgaristan zaten NATO'ya ait 3 ülke burada sahildar diyor.
Evet.
Başkası burada, gelmesin.
Başkası gelmesin diyor. Zaten bu sebeple biliyorsunuz sebeplerden biri budur Ukrayna Savaşı'nın. NATO'nun çok fazla doğuya doğru genişlemesiyle Rusya'yı tehdit eder hale gelmesidir. Parantez içinde Rusya'yı ayrıştırmak isteyen düşünceler var batıda. Rusya çok büyük bir yapıda, 17 milyon kilometre kare, 85 tane bağımsız federatif elemandan cumhuriyet veya oblastan oluşuyor. Dolayısıyla Rusya'yı ayrıştırıp dünyada yeni bir denklem yaratmak düşüncesinde olanlar var. Doğal kaynakları çok çok büyük olan bir devlet. Dolayısıyla bu düşüncelere karşı da Rusya'nın hassas olmasını normalde beklememiz lazım. O halde Karadeniz'in bunu, yani Rusya'yı tehdit etmek için bir fırsat olarak kullanılmasını da engellemek zorundayız. Burada çünkü NATO'nun çıkarı yok. NATO başka ülkelere saldırma kapasitesi olan bir yapıda hali hazırda ama aslında savunma örgütü. Dolayısıyla başkalarını tahrik ederek onların üstüne saldırtması da makul değil. Burada Türkiye'ye düşen önemli bir görev var. NATO içerisinde yanlış düşünceleri yatıştırmak ve son noktada hayır diyecek, frene basmak rolü. Şu an NATO içerisinde 9 ülkelik bir güreş grubu kurulmuş ve bu konuyu haldır haldır pişirmeye çalışıyorlar. Bu gruplara da bir şekilde engel olması lazım. Bunun için Türkiye'nin NATO içerisinde çok sağlam, iyi bilinçlendirilmiş asker ve diplomat unsurlarıyla yer alması da çok önem taşıyor. Çünkü olan biten NATO'da böyle bir gecede her şeyi değiştirecek emrivakilerle karşılaşmak mümkündür. Bunların önüne geçilmesi lazım. Bence Karadeniz'de istikrar bu savaşın bitmesiyle son bulacaktır ama bu savaş ise 400-450 kilometrelik bir ateşkes hattı varken 2014'ten bu yana
zor denetlenen bir ateşkes hattı varken şimdi bu ateşkes hattı 1100 kilometreye çıktı. Bunu sağlamak ve denetlemek, monitör etmek AGİT'in, OSCE'nin yapabileceği işleri aşmaktadır. Burada da Türkiye'nin belki hani honest broker derler ya, Türkiye'nin dürüst arabulucu olarak devreye girip bu işlerin yapılabilir olduğunu taraflara göstermesi lazım. Çünkü Türkiye'den başka iki tarafında diyalog içinde olduğu batı kampı yok. Hepsi beraber bakılınca çok dikkatli olmamız gereken bir deniz alanı var. Diğer denizlerimiz de önemli ama mavi vatan açısından Karadeniz onlardan bir kerte daha önemli. Hem içeride canlı bir çatışmanın olması hem de bu denizde bizim Birinci Dünya Harbi'ne sürüklenmiş olmamız itibariyle.
Bir de şu anda doğal gaz çıkarmaya başlayacağız. Bir de ekonomik ayrı değer var.
Bir de o var tabii. Şimdi mayınlar bakımından o da önemli.
Evet, şimdi Karadeniz'de tabii Türkiye oradaki Rusya'nın palazlanmasını arzu etmiyor ama Gürcistan, Romanya ve Moldova büyük korku içerisindeler. Fakat Türkiye Karadeniz'in güvenliği açısından bu savaş sırasında en önemli işlerden birini Montre-Boğazlar Sözleşmesi'nin gereği savaş hali vardır diyerekten ağırlığını koydu. Bir şey daha söyleyeceğim. Vaktimiz var mı İpek Hanım?
Çok az efendim.
Tamam. Şimdi o Alexander Dugin'in yazdıklarına bakıyorum ben. Türkiye iki kez ateşkes için arabulucu olmuştu. Aslında onun yazdıklarına göre Rusya büyük bir ümit beslemiş bundan. Yani bir beklenti içerisine girmişler. Yani Rusya gerçekten ateşkesi istiyormuş. Onu anlıyorum ben buradan. Siz ne dersiniz?
Ben de doğru derim. Çünkü Rusya aslında tuzağa düşürülmüş vaziyettedir bu çatışmada. Rusya siyaseten çözebileceği bir konuda askeri mücadeleye sürüklendi. 4 aylık diplomatik süreç, sağırlar ve körler ve sağırlar.
Körler sağırlar, birbirini ağırlar.
Birbirini ağırlar. Bunlar ağırlamadıkları için birbirlerine hiçbir şey mesaj aktarmadılar. Dolayısıyla bu gerçekte Rusya-Ukrayna değil, aslında Rusya-Amerika çatışması süre geliyor. Bu bakımdan da bakıldığında Rusya fırsatı kaçırmak istemedi. Fakat Zelenski'ni masadan çekenler gene İngilizler oldu. Yani Batı kampı çekti. Dolayısıyla uzlaşmalarda Zelenski'nin bir söz hakkı yok. Kendisini arkadan destekleyenler uzlaşma diyorlar. O da uzlaşmıyor. Ama bu uzlaşmama Ukrayna'nın tamamı yıkıldı. En azından doğu kısmı. Ne kadar daha sürebilir? Yani son Ukrayna askeri ölünceye kadar mı devam edecek?
Hala diyor ki Kırım'ı bile almadan bu iş savaşa sona ermez.
Yani işte ülkenin bir güç kapasitesi var.
Bu pilav daha çok su kaldırır anlaşılan.
Evet, evet. Teşekkür ediyoruz efendim. Kıymetli katkılarınız, değerlendirmeleriniz için sağlıksız. Emekli Tüm Amiral Doktor Öğretim Üyesi Deniz Kutluk'la birlikteydik. Mavi Vatan'ın sonuna geldik. Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş birlikte hazırladılar. Teknik Masa'da Tolga Kökten vardı. Mikrofonda ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta aynı saatte buluşuncaya dek hoşçakalın. Mavi Vatan